Merhaba.
Merhaba.
Bugün sizlerle birlikte Firdevs'le beraber Raskolnikov'un hayatını inceleyeceğiz. Suç ve Ceza'yı yorumlayacağız. Kendisi Dostoyevski'den bir roman ve Rus edebiyatının başyapıtlarından biri. Rus edebiyatına giriş için kesinlikle önerilir. Daha başlamadan da öneriyi yapıştırdık. Tabii ki programı burada bitirmiyoruz. Hakkındaki fikirlerimizi söylemek için buradayız. Değil mi Firdevs?
Evet. Tartışacağız evet. Biraz.
İstersen, aynen. İstersen ufak bir girizgah yapayım.
Evet, olur.
Tamam, teşekkürler. Şimdi Raskolnikov adında bir elemanımız var ve bu eleman birazcık depresif mi desem melankolik daha uygun olur. Bu eleman birazcık melankolik bir durumda. Çünkü biraz arkadaşın maddi sıkıntıları var. Hatta üniversitesini bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü borcunu ödeyemiyor. Ayrıca hatta oturduğu evin masraflarını da karşılayamadığı için daha da müşkül bir duruma düşüyor. Ve tek çare elinde kalan birkaç ikinci el parçayı satmak. O yüzden ikinci el alıcısı bir yaşlı kadınla görüşüyor ve o anda cinnet geçiriyor adeta ve kadınla beraber evde bulunan birinin daha katili oluyor. Satıcı olarak gittiği eve katil olarak evden geri dönüyor. Ve biz de bunu irdeleyeceğiz. Giriş yaptım. Şimdi top Firdevs'te.
Evet. Raskolnikov yaşlı kadını öldürerek de aynı zamanda iyi bir iş yaptığını düşünüyor. Çünkü yaşlı kadının huysuz, asık suratlı bir insan olup dünyaya pek bir faydası olmayan, insanlara pek faydası olmayan bir insan olduğunu düşünüyor. Onu öldürerek iyilik yaptığını düşünüyor. Ama ben Raskolnikov'un bu kararının kitapta yaptığı en büyük hata olarak görüyorum. Çünkü hiçbir insan hiçbir insanı öldürme hakkına sahip değildir. Ne öldürmeye ne de zarar vermeye. Kötü de olsa, iyi de olsa bu kesinlikle oldukça yanlış bir karardı.
Ben de buna kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani her insanın yaşama hakkı var. Bunu asla kimsenin elinden alamayız. Eğer çok böyle aşırı büyük bir suç işlemediyse, seri katil değilse veya toplum tarafından tabii ki de çok hoş karşılanmayan şeyler yaptıysa, anladınız siz. Şimdi zikretmek istemiyorum. Bu tür şeyler yaptıysa tabii ki de onun mutlaka hak ettiği cezayı vermeliyiz ama herhangi birini ya ben seni sevmedim diye kesip biçmek çok doğru değil. Hele ki bunu dünyada gereksiz olduğu için kesip biçildiyse o kişi bununla ilgili gerçekten psikiyatrik bir vaka olduğunu söyleyebiliriz bence. Sen ne düşünüyorsun?
Evet, kesinlikle. İnsan kötü olabilir ama hiçbir insana bu öldürme hakkını vermez. Şöyle devam edelim. Raskolnikov evet o an bir cinnet geçirdi ve yaşlı kadını öldürdü ama bundan öncesinde kendi içinde de çok kez bu konuyu tartıştı ve savaşa girdi adeta. Öldürmek doğru karar mı, yapsa mı yapmasa mı bu konuda çok çelişkiye düştü. Ama en sonunda öldürmeye karar verdi. Bunun temel sebepleri neler sence Dilay? Yani onu bu cinayete en büyük sürükleyen sebepler.
Bunu söylediğin anda, bu soruyu sorduğun anda direkt aklıma kaybedecek hiçbir şey olmayan insan en tehlikeli insandır düşüncesi geldi. Çünkü gerçekten Raskolnikov aslında tam olarak bu söze binaen böyle bir davranış sergiliyor. Yani Raskolnikov'un kaybedecek bir kariyeri yok, bir eğitim hayatı yok. Kaybedecek evi, malı, mülkü, parası da yok. İtibar desen o da yok. Normal bir vatandaş ve dolayısıyla elinde sıfır olan birinin eksiye düşmesi çok da ona koymaz diye düşünüyoruz. Hepimiz zaten böyle kanıdayız ki böyle bir söz var. O yüzden bence sisteme karşı duruş da burada çok önemli. Yani sisteme aslında bir başkaldırı göstermeye çalışıyor. Hani vicdanı diyor ki hayır, yani buna hakkın yok, böyle bir şey yapmamalısın. Ama bu içindeki öfke diyebiliriz, içindeki öfke ona adeta sisteme başkaldırı göstermesini söylüyor. Ama keşke bunu böyle yapmasaydı da daha farklı bir şekilde yapsaydı. O zaman her şey daha onun için iyi olurdu. Ama biz bunu okur muyduk? Bilemeyiz.
Ben bu konuda birazcık farklı düşünüyorum galiba. Ben Raskolnikov'un elinde olan tek şeyin ailesi olduğunu düşünüyorum ve cinayeti büyük bir ihtimalle benim gözümden ablasının durumu tetikledi bence. Ablasının maddi durumları kötü olduğu için ve yoksulluktan dolayı sevmediği ama zengin bir adamla evlenmek durumunda kalıyor. Raskolnikov bu durumu öğrendiği zaman bence artık tamam artık öldüreceğim raddesine gelmiş oğlu. Yani tek sahip olduğu şey ailesini de bu yönde yoksulluk uğrunda kaybetmek istemediği için kendini yaktı bence.
Kesinlikle, aslında bundan bahsediyorum. Yani sıfır olmasının bile sebebi ailesi. Eksi de olabilirdi ama sıfır. Ailesi var çünkü yanında. Ama dediğim gibi artık ailesini de gözden çıkarmış, senin de belirttiğin üzere. Ailesini de gözden çıkarmış. Onlar da gidiyor. Dolayısıyla böyle bir yola başvurmuş. Her ne kadar yanlış olsa da içindeki öfkeye yenik düşen bir karakter izliyoruz burada. Ve tabii ki bunun pişmanlığını çok çekiyor. Yani bir seri katil olarak düşünemeyiz Raskolnikov'u. Hatta katil olarak bile düşünemeyiz. Sadece cinnet geçirip yanlış karar veren, yanlış işler yapan, yani katil olan aslında biri olarak nitelendirebiliriz ama katil onun için biraz ağır kalıyor. Özellikle öldürdükten sonraki yaşadığı hastalanması, stresleri, kendini huzurda hissetmemesi, ki ona biz vicdan azabı diyoruz. Bunun çok net göstergesi.
Evet, bunu kesinlikle tutku ya da öldürme sevdasından dolayı yapmadı. Bu durumda kaldığını, buna mecbur olduğunu düşündüğü için bunu yaptı. Tolstoy'un bununla ilgili çok güzel bir sözü var. İnsan öldürmek kolay ama kan ruha da sıçrar. İnsan öldürenin ruhu kanar. Kötü bir insan öldürünce kötülüğü de yok ettiğini sanarsın. Sonra bir bakarsın ki yok ettiğini sandığın kötülükten daha da beteri senin içinde büyüyor.
Evet. Yani Tolstoy'un üstüne daha da bir şey söylenmez diyeceğim ama tabii ki bu bir tartışma, konuşma, sohbet programı. O yüzden söyleyeceğiz tabii ki. Bu tamamen Raskolnikov arkadaşlar. Bu %100 Raskolnikov. İnsan öldürmek bir an için ona kolay geliyor. Ama o kan, onların kanı Raskolnikov'un ruhuna da sıçrıyor. İnsan öldürenin ruhu kanıyor gerçekten. Vicdan azabı dediğimiz şey de bu olsa gerek. Kötü bir insan olduğunu düşünüyor yaşlı kadının Raskolnikov. Ve onu öldürünce o gereksizliğin ve o asık suratın, o huysuzluğun, o olumsuz şeylerin kötülüğünü de yok ettiğini düşünüyor. Ama yok ettiği sandığı kötülüklerden daha beteri Raskolnikov'un içinde büyüyor. Burada tamamen vicdan şey işlendiğini düşünüyorum.
Evet.
Ana fikrim.
Evet. Şimdi iddialı bir soruyla karşı karşıyayız. Suç işlemek.
Oo, severim.
Suç işlemek insanın doğasında mı var yoksa yaşadığı toplum mu onu suça sürükler?
Aslında çok iç içe.
Evet.
Yani biraz zor bir konu. Öncelikle bunu belirtmeliyim. Zorlandığım bir nokta oldu. Sana buradan tebriklerimi
Zorlayıcı soru seçtim biraz.
sunuyorum. Ben fıtraten olduğunu savunan biraz daha oraya yakınım. Çünkü her insanın içinde kötülük de vardır, iyilik de vardır. Hani bu yin yang olayı, her iyinin içinde bir kötülük, kötülüğün içinde de iyilik vardır gibi insanlara uyarlarsak böyle bir şey çıkar. O yüzden ben düşünmüyorum ki bu tamamen toplumun şeyinden, toplumdan kaynaklı bir sorun. Mutlaka fıtraten de bir insanın yatkınlığı vardır. Mesela kimi soğukkanlıdır, çok rahat adeta tabiri caizse doğrar. Kimi de vardır, eline bıçak aldığı an eli ayağı titrer. Mesela Raskolnikov bu bıçak aldığında eli ayağı titreyecek cinsten biri. Ama cinnet geçirdiği anda öyle olmuyor
Evet
işte.
evet yani normal tanısanız Raskolnikov'un cinayet işleyeceğini asla düşünmezsiniz. Yani cinayet işleyecek son kişi o olurdu büyük bir ihtimalle.
Evet, kesinlikle. Ama gel gör ki cinnet insana neler yaptırıyor. O yüzden cinnet geçirmeyin arkadaşlar. Ana fikrimiz bu.
Ben şöyle düşünüyorum.
Yani
Her
evet.
insanın içinde bir miktar da olsa çok çok az da olsa bir kötülük vardır. Hiç kimse böyle sıfır kötülüksüz %100 iyilik olduğunu düşünmüyorum. Ama yaşadığı olaylar, toplum o kötülüğü arada bir tetikler böyle yoklar. Eğer kişi iradesine sahip olup o kötülüğü susturabilirse doğru yoldadır ve doğru yolda ilerleyecektir. Ancak eğer o iradesine hakim olamayıp o kötü sesin büyüsüne kapılırsa o zaman işler bayağı sarpa sarabilir.
Gerçekten. Aslında benim de kastettiğim şey buydu. Mesela her insanın içinde vicdan vardır. Bazı seri katil diye nitelendirdiğimiz kişiler hariç. Az da olabilir, çok da olabilir. Sesi biraz değişebilir, yüksekliği, ama mutlaka vardır. Ve bunun sesini ayarlamak dış taraftan tetiklenir. Yani bulunduğun ortamdan, yaşadığın çevreden, büyüdüğün evden, her türlü şeyden bu tetiklenebilir. Ayarı değişebilir. Senin elinde olarak da değişebilir, senin elinde olmayarak da değişebilir. Yani fıtratın aslında şöyle diyebiliriz. Toparlamak gerekirse vicdanın olup olmaması, yani seri katil olup olmayacağın fıtrata bağlı. Ama katil olup olmayacağın o anki cinnete ve yaşadığın çevreye bağlı. Heh, böyle
Evet.
özetleyebiliriz işte.
Çok güzel özetledin. Bu konuyla ilgili bir söz var. Hiçbir katil doğduğunda cinayet işleyeceğini bilmiyor ki.
Seri katiller, hatta şey, biyoloji dersinde de görmüştük, buradan selam olsun. Seri katiller üzerinde yapılan araştırmaya göre, buradan da bilime kayıyoruz biraz ama olsun. Y kromozomunun
Evet.
fazla olmasından dolayı onlarda bir soğukkanlılık gözlenmiş. Hapishanede yapılan bir araştırmaydı bu. O yüzden arkadaşlar, yani seri katil olup olmayacağınızı sizin fıtratınız ve genleriniz belirliyor. Bunu net söyleyebiliriz.
Kısacası ne topluma yıkıyoruz bu suçu ne de kişinin kendisine yıkıyoruz.
Aynen, aynen öyle.
Peki. Biliyorsun Raskolnikov'u bu harap durumdan kurtaran onun iyilik meleği Sonya imdadına koşuyor ve itiraf edip teslim olması gerektiğini söylüyor Raskolnikov'a. Peki Raskolnikov Sonya ile karşılaşmasaydı kitapta Sonya ile hiç tanışmasalar. Bu kendi iç savaşında sürekli olarak devam etseydi. Yine gidip kendi teslim olabilecek yani doğru yolu bulur muydu? Yoksa akıl sağlığını yitirir miydi?
Temiz akıl sağlığını yitirirdi diye düşünüyorum.
Bence de
Yani
kesinlikle.
çünkü Raskolnikov şey biri değil, böyle seri katil öyle biri değil. Sen de belirttin. Oturup çay içseniz gayet mükemmel bir insandır. Ama gel gör ki hayat onlara neler yaptırmış. Eğer Sonya olmasaydı Raskolnikov akıl hastanelik olabilirdi. Teslim olmasa. Bence olurdu ama. Çünkü o vicdan muhasebesini artık belli bir yerden sonra kaldıramayacak kadar zayıf bir insan olduğunu düşünüyorum ki o da bunu zaten seri katil değil, katil yapıyor. Aradaki fark bu. Ayrıca Sonya ile ilgili de bir dipnot. Sonya onun bence vicdanının sesi oldu. Sonya olmasaydı bir şekilde teslim olacaktı ama bu süreç belki 10 yıl, belki 1 yıl, belki de bir ay içinde gerçekleşecekti. Sonya sadece bunu hızlandırdı. Bir içten baskı var, bir de dıştan baskı olunca Raskolnikov gitti teslim oldu. Ama sadece içten yapılan baskı bu işi geciktirirdi. Her ikisi birlikte teslim oldu yani, özetle.
Evet, çok doğru.
Evet,
O zaman son bir sözle bitiriyorum programı.
tabii.
Ölümle yapılan bir satranç maçı. Her hamle bir cinayet ve her cinayet karmaşık bir planın parçası. Şah ve mat.
Çok iddialı, havalı bir söz.
Severler şu an mutluluktan ağlıyorlar.
Yaşasın. Kesinlikle. Yani ben bu olayı bu gözle bakmamıştım. Bir sonraki hamleyi, bir sonraki başına gelebilecek polise yakalanır mıyım, yakalanamaz mıyım, ne olur?
Çok iyi özetlediğini düşünüyoruz.
Evet, kesinlikle.
Bizim suç ve ceza hakkında diyeceklerimiz bu kadar. Önümüzdeki bölümlerde, başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.